Hazreti Yusuf'un hayatını çalışıyoruz birlikte. Ve 20 yıl geçti. Yusuf kardeşliği tarafından Mısır'a bir köle olarak satıldığında 17 yaşındaydı. Şimdi Yusuf 37 yaşında. 20 yıl içinde kardeşlerini hiç görmedi, hiç konuşmadı. Onlar onu ölü zannettiler. Tamam mı? Ve şimdi bütün dünyada bir kıtlık var. Herkes, her ülkede insanlar açlıktan ölmekteler. Çok fena. Bir tek Mısır'da buğday var. Bol buğday var. Bu nasıl oldu? Nasıl mümkün olabilirdi? Aslında Firavun bir rüya gördü. Ve Yusuf bu köle Firavun'un rüyasını yorumladı Kutsal Ruh'un teşvikinde. Ve dedi ki peygamberliksel bir şekilde 7 yıl bolluğun ardından 7 yıl kıtlık olacak. O zaman bu 7 yıl bolluk içinde yapabildiğiniz kadar ilavesini biriktirin. Ambarlar bina edelim. Biriktirdiler ve şimdi 7 yıl kıtlık başladı. Ve bütün dünyada yiyecek yok. Sadece Mısır'da var. O zaman ne oluyor? Bütün herkes Mısır'a buğday satın almaya gelmeye başlıyor. Tamam mı? Ve Yusuf Mısır'ın yöneticisi olarak bunu yönetiyor. Çok bilgeli bir şekilde. Ve Tanrı onunla birliktedir. Ve şimdi Yusuf'un 11 kardeşi Kenan ülkesinde açlıktan ölmek üzere oldukları için onlar da hay Allah biz de Mısır'a gidelim. Buğday satın almaya gidelim diye karar veriyorlar. Çünkü yoksa ölecekler, yiyecek bir şey yok. O zaman onlar şimdi hiç beklemedikleri bir şekilde, hayatta hiç Mısır'a gitmeye düşünmediler. Şimdi onlar oraya gidiyorlar buğday satın almaya. Bilmiyorlar ki oradaki adam, oradaki sadrazam, oradaki başbakan onların kardeşleri Yusuf. Bilmiyorlar. Onu ölü zannediyorlar. Ve şimdi onlar Mısır'a geliyorlar. Aç ve çaresizler. Yorgunlar. Çünkü uzun bir yolculuk yaptılar Mısır'a gelmek için. Korkuyla dolular. Çünkü orada nasıl bir şekilde karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Korku dolu bir şekilde, aç ve yorgun bir şekilde, çaresiz bir şekilde Mısır'a varıyorlar bu 11 kardeş. Ve aynı zamanda daha da beteri suçlulukla yüklüler. Çünkü diyor ki Yaratılış 42:21'de birbirlerine besbelli kardeşimize yaptığımızın cezasını çekiyoruz dediler. Bize yalvardığında nasıl sıkıntı çektiğini gördük. Ama dinlemedik. Bu sıkıntı onun için başımıza geldi. Bu olay 20 yıl önce yaşandı. Ama hala bu yük altında. Aslında Jessica'nın paylaştığı söz de olduğu gibi. Ve biz daha önce konuşmadık. Ama Tanrı bizimle konuşuyor bugün suçlulukla ilgili. Ve diyorlar ki Ruben çocuğa zar vermeyin diye size uyarmadım mı diye dedi. Ama dinlemediniz. İşte şimdi kanının hesabı soruluyor. O zaman onlar 20 yıl sonra hala bu yüklülük altında hissediyorlar kendilerini. Bu suçluluk hissediyorlar. Çünkü aslında zamanla unutulur diye söyleniyorlar ya. Yanlış. Zamanla unutulmuyor. Geçmişte yaptığımız şeyler hala akıllarımızda, yüreklerimizde, hala o etki altında yaşıyoruz bazen. O suçluluk, ağır bir yük omuzlarımda taşınıyor. Ve bizler de bu 11 kardeş gibi olabiliriz bazen, değil mi? Bizler de suçlu hissedebiliyoruz bazen. Çünkü pişmanlık duyuyoruz geçmişle ilgili. Ama pişmanlık duymakla geçmiş silinmez ki. Yani hala yaptığımız şeyler, zarar verdiğimiz insanlar, söylediğimiz kötü sözler hala o etki devam ediyor, vardır, silinmiyor, gitmiyor. Pişman olsak bile. Biz de açız. Aslında ne için acıktığımızı bilmesek bile bir şekilde açız. Bizim Prince Charles var ya, İngiliz Prens. Ve o bir Hristiyan olduğunu hiç sanmıyorum, tamam mı? Hiçbir inanışı yoktur. Prince Charles şöyle dedi. Bilimdeki tüm ilerlemelere karşın ruhun, bu sözcüğü kullanmak gerekirse diyor, derinliklerinde yaşamı değerli kılan bir şeyin eksik olduğuna ilişkin sürekli ve bilinçsiz bir kaygı kalmaktadır. Ya, hayatı değerli kılan bir şey eksik bizde diyor. Ve aslında onu derinliklerimizde hissedebiliyoruz. Açız bir şekilde. Ve dünya aslında bizi tatmin edemez. Şöhretin tadını çıkardım diyebilirsiniz. Ama yine de aç kaldım. Zenginliğin tadını çıkardım diyebilirsiniz. Ama yine de tatmin olmadı. Bütün dünyada bu kıtlık gibi. Aslında bir kıtlık var. Bir açlık var. Ve insanlar bir şekilde anlam için, sevgi için, umut için aramaktalar. Aramaktayız, değil mi? Zaten o yüzden buradayız. Ve belki bu kardeşler gibi, çünkü onlar Mısır'a geldiler. Onlara artık her şey yabancı geldi, tuhaf geldi, değil mi? Çünkü artık farklı bir ülkede, farklı bir kültür içinde bulunuyorlar. Ve bence rahatsız oldular. Çünkü Mısır'daki her şey, onlar zaten küçük bir köyden geldi, büyük bir şehre, tamam mı? Her şey bir şekilde rahatsız oldular. Belki siz de bugün kiliseye geldiniz. Daha önce geleceğinizi hiç zannetmediniz, hiç düşünmediniz. Ve tuhafınıza gidiyor. Çünkü ilahiler söylüyoruz şöyle. Ve herkes burada, yani sanki yabancı gibi geliyor size. Belki siz de rahatsız bir şekilde geldiniz bugün. Ama yine de geldiniz. Neden? Çünkü açsınız. Anlam için, umut için, sevgi için. Bu kardeşler gibi. Buradasınız. Belki yorgunsunuz bu kardeşler gibi. Çünkü aramaktasınız bir şekilde. Yani bunu denedim ama yine bir çıkmaz sokak buldum. Bunu denedim, yine bir çıkmaz sokak buldum. Bildiğim bütün sokakları denedim ama hepsi çıkmaz. Ama bir çıkış yolu arıyorsunuz. Ve yorgunsunuz çünkü sürekli aramaktasınız. Ve belki korku dolusunuz bu kardeşler gibi. Çünkü Allah tarafından nasıl karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Öldüğünüzde ne olacağını bilmiyorsunuz. Ve belki bugün korku dolusunuz. Bu kardeşler gibi. Enteresan, İsa Mesih nerede doğdu? Hangi köyde? Bethlehem. Tamam mı? Şimdi Bethlehem... İbranice olarak ya da Arapça olarak, çünkü kökü aynı. Aslında ne anlamına geldiğini bilen var mı? Evet, ekmekin evi. Çünkü beyt ev demektir. Ve lahım ekmek demektir. Tamam mı? Çünkü lahmacun var ya, o Arapçadan geliyor. Lahmacun, ekmek ve et. Yani balık ekmek, işte et ekmek. Lahmacun, tamam mı? O zaman beyt lahım, ekmeğin evi. Nereden? Neden? Çünkü o ülkede bütün buğday orada yetişiyordur. Ekmeğin evi. Ve İsa Mesih o köyde doğdu. Ve ne dedi kendini tarif ederken? Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir dedi. Yaşam ekmeği benim dedi İsa. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Tanrı'nın ekmeği, yaşam veren ekmek Bethlehem'den geldi. Ve biz acıkınca, yani ruhsal bir şekilde, manevi bir şekilde açlık hissettiğimizde İsa'ya gidebiliriz. Tanrı'nın sağladığı ekmeğe gidebiliriz. Yiyebiliriz ondan. Doyabiliriz, tatmin olabiliriz. Onu yaptınız mı acaba? İsa hakkında sadece bilgi edinmek yetmiyor. İsa'dan yemek, içermek, benimsemek lazım. Onu yaptınız mı acaba? Bugün onu yapabilirsiniz. Şimdi bu hikayeyi okuyalım. Çünkü harika bir şekilde, peygamberliksel bir şekilde Yusuf'un hikayesinde kendi hikayelerimizi görüyoruz ve İsa Mesih'in hikayesini görmekteyiz. Yaratılış 43-24. Yusuf, Kahya onları Yusuf'un evine götürüp ayaklarını yıkamaları için su getirdi, eşeklerine yem verdi. Kardeşler öğlene Yusuf'un geleceği saate kadar armağanlarını hazırladılar. Çünkü orada yemek yiyeceklerini duymuşlardı. Tamam mı? Bu kardeşler geldi. Sadrazamın yani başbakanın kahyası onları karşıladı. Ve dedi ki içeri gelin lütfen. Çünkü sizin için bir yemek, bir ziyafet hazırladık. Bunlar şok oldular. Çünkü onlar buğday satın almaya geldiler. Bir ziyafete gelmediler. Ama şimdi içeriye geliyorlar. 26. Yusuf eve gelince getirdikleri armağanları kendisine sunup önünde yer kapandılar. Yusuf hatırlarını sorduktan sonra bana sözünü ettiğiniz yaşlı babanız iyi midir dedi. Hala yaşıyor mu? Çünkü kendi babası hakkında soruyor değil mi? Ama onlar bilmiyorlar Yusuf olduğunu. Kardeşleri babamız kulun iyi diye yanıtladılar. Hala yaşıyor. Sonra saygıyla eğilip yere kapandılar. Yusuf göz gezdirirken kendisiyle aynı anneden olan kardeşi Benyamin'i gördü. Öz kardeşi. Diğerleri üvey kardeş. Bu öz kardeşi Benyamin. Bana sözünü ettiğiniz küçük kardeşiniz bu mu dedi. Tanrı sana lütfetsin oğlum. Sonra hemen oradan ayrıldı. Çünkü kardeşini görünce yüreği sızlamıştı. 20 yıl için görmedi onu. Ağlayacak bir yer aradı. Odasına girip orada ağladı. Yüzünü yıkadıktan sonra dışarı çıktı. Kendisini toparlayarak yemeği getirin dedi. Yusuf'a ayrı, kardeşlerine ayrı, Yusuf'la yemek yiyen Mısırlılara ayrı hizmet edildi. Çünkü Mısırlılar İbranilerle birlikte yemek yemez. Bunu iğrenç sayarlardı. Tamam. Kardeşleri Yusuf'un önünde büyükten küçüğe doğru yaş sırasına göre oturdular. Şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Yusuf'un masasından onlara yemek dağıtıldı. Benyamin'in payı ötekilerden 5 kat fazlaydı. İçtiler, birlikte hoş vakit geçirdiler. Tamam mı? Bunlar nasıl hissettiler kendilerini acaba sizce? Yani onlar köle olarak, yani acı dileyen, lütfen bize buğday satar mısınız, biz ölmek üzereyiz diyenler olarak geldiler. Ama aile olarak karşılandılar. Buyurun, kalkın lütfen, oturun burada. Yani harika bir ziyafet var. Bunlar açlar. Açlıktan ölmek üzereler. Ve şimdi yok yok bir ziyafet onların önünde. Sadece kuş sütü eksikti değil mi? Onun dışında her şey vardı. Bunlar yabancı olarak yaklaştık ama aile olarak karşılandık diye düşündüler. En kötüsünü bekliyorlardı, en iyisini aldılar. Ve ilk başta şüpheciydiler. Enteresan, insanlık öyledir değil mi? Bir şey karşılıksızca verilince şüpheci oluyorsun değil mi? Bunda aslında değil mi? Yani benim telefonuma sürekli mesajlar geliyor. Yani bunu kazandınız, tebrikler, öyle mi? Şüpheciyiz. Ve aynen öyle. Bak ne dediler? Kardeşleri Yusuf'un evine götürüldükleri için korktular. Bize saldırıp egemen olmak, bizi köle edip eşeklerimizi almak istiyor. Tamam mı? Bu adam eşeklerimize göz dikiyor. Ya adam zaten kral gibi, ne işi var eşeklerinizle? Ama şüpheciler bir şekilde bu işin içinde tuhaf bir şeyler dönüyor. Yani bizi yaş sıralarımıza göre oturttu. Bu adam bizi nasıl tanıyabilir ki? Yani şüphecilik. Ve bazen öyledir. Hristiyanlık hakkında Türkiye'de bu çok yaygın bir duygu değil mi? Bu Hristiyanlar arasında bize yani ne yapmaya çalışıyorlar? Herhalde. Tamam mı? İncil veriyorlar. O İncil içinde $100 var. Aslında keşke geldi. Tamam mı? Yukarıda yani süpürge kullanıyordu. Temizlik yapıyordu bizim için hizmetçilik olarak. Dedi ki bak bana dediler ki $100 verilecekti. Bana bir şey süpürge verdiler. Tam tersine, tamam mı? Yani, merhaba. Ve ama her zaman bu yaygın bir düşünce, şüphecilik. Çünkü karşılıksız bir şey olur mu gerçekten? Olabilir mi? Ve biz dünyaya bunu duyurmaya geldik. Müjde nedir? Müjde Tanrı'nın lütuf ziyafetine bir davettir. Buyurunuz. Aç mısın? Yiyebilirsin. Susadın mı? İçebilirsin. Karşılıksız olarak gelin Tanrı'ya. İçin, doyun, tatmin olun. İstediğiniz kadar. Bu kardeşler 2 yıl için yemediler. Ne kadar yediler acaba? Ben olsaydım. Değil mi? Ve işte böyle bir teklifimiz var. Böyle bir davetimiz var. İsa Mesih'te her şey satın alındı. İsa Mesih onu kendi kanıyla satın aldı çarmıhta. Bedel ödendi, tamamlandı. İşte gelebilirsiniz, yiyebilirsiniz, katılabilirsiniz bugün. Dünyada böyle bir sofra yok, bulamazsınız. Her şeyin bir bedeli, bir ücreti var. Bugün, bu sabah Çamlıca'ya çıktık, tamam mı? Sabah erkenden 8'de çıktık Çamlıca'ya bir kardeşle birlikte. Dua etmeye gittik orada. Çünkü İstanbul'u görünce wow, dua edebilirsin. Ve otoparkta park ettik. Çıktık, dua ettik. 1 saat sonra arabama döndük. Orada adam bekliyor. Tamam mı? Çünkü ücretli otopark. Dedim ki geldiğimde yoktunuz. Dedi ya haklısınız, kahvaltı yapıyordum, yoktum. Ya şimdi 7 lira mı istiyorsun? Evet istiyorum. Yani biraz tartıştık işte. Şimdi sizin önünde itiraf ediyorum. Ama ücretsiz bir şey yok İstanbul'da. Her zaman yani maksat nedir? Hristiyanlar menfaat peşindeler. Tamam mı? Değiliz. Eşeklerinize göz dikmiyoruz. Gelebilirsiniz, yiyebilirsiniz, içebilirsiniz. Bu Tanrı'nın lütuf ziyafetidir. Cennet bu sofradan gelen daveti kabul etmek anlamına geliyor. Cehennem bu sofradan gelen daveti reddetmek anlamına geliyor. Bu kadar basit. Sonsuzluklar boyunca Tanrı'nın sofrasında oturup yiyebilirsiniz, içebilirsiniz. Doyacaksınız. Ya da reddedebilirsiniz. Efesliler 2:13. Bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi Mesih İsa'da Mesih'in kanı sayesinde yakın kılındınız. Yabancıydık, uzaktaydık. Tanrı bizi davet eden bir Tanrı'dır. Ondan sonra bak Yusuf'un açıklaması geliyor. 45 ayet 1. Yusuf adamlarının önünde kendini tutamayıp herkesi çıkarın buradan diye bağırdı. Kendini kardeşlerine tanıttığında yanında kimse olmasın istiyordu. Şimdi daha önce onlarla bir çevirmen aracılığıyla konuşuyordu. Şimdi çevirmeni bile kovdu. Onlarla kendi ana diliyle konuşacak şimdi. O kadar yüksek sesle ağladı ki Mısırlılar ağlayışını işitti. Bu haber Firavun'un ev halkına da ulaştı. Herhalde senin seçtiğin sadrazam ağlıyor evin içinde bu İbranilerle birlikte. Ne oluyor acaba? Yusuf kardeşlerine ben Yusuf'um dedi. Babam yaşıyor mu? Kardeşleri donup kaldı. Yanıt veremediler. Yusuf lütfen bana yaklaşın dedi. Dokununuz. Gel, ya, bir hayalet değilim. Çünkü onu ölü zannettiler. Çoktan ölü zannettiler. Lütfen bana yaklaşın dedi. Onlar yaklaşınca Yusuf şöyle devam etti. Mısır'a sattığınız kardeşiniz Yusuf benim. Beni buraya sattığınız için üzülmeyin. Ne? Üzülmeyin. Kendinizi suçlamayın. Tanrı insanlığı korumak için beni önden gönderdi. Çünkü 2 yıldır ülkede kıtlık var. 5 yıl daha sürecek. Kimse çift süremeyecek, ekin biçemeyecek. Tanrı yeryüzünde soyunuzu korumak ve harika biçimde canınızı kurtarmak için beni önünüzden gönderdi. Beni buraya gönderen siz değilsiniz, Tanrı'dır. Beni Firavun'un baş danışmanı, sarayın efendisi, bütün Mısır ülkesinin yöneticisi yaptı. Ne diyor onlara? Üzülmeyin. Kendinizi suçlamayın. Ama biz seni sattık. Bir köle olarak. Her şeyde bir hayır vardır. Dinciler dinlerde bizim suçlu hissetmemizi istiyorlar. Çünkü o şekilde bizi denetim altına alabiliyorlar. Duygusal şantaj yapabiliyorlar, değil mi? Hepiniz günahkarsınız, hepiniz kötüsünüz, kendinizi suçlu hissetmelisiniz, kötü hissetmelisiniz ki o şekilde biz kontrol edebiliyoruz sizi. Dinlerde bu her zaman var ama İsa Mesih de bu sofraya yaklaştığınızda ne diyor? Kendinizi kötü hissetmeyin. Çünkü suçlarınız silindi. Günahlarınız bağışlandı. Günahkardınız çok da. Ama artık günahlarınız silindi. Üzülmeyin. Yani Rab'bin sofrasına yaklaştığımızda, İsa'ya geldiğimizde mutlu olarak gelebiliriz. O suçluluk yükü bir ara bir yana atıp, sıyırıp atabilirsiniz, gelebilirsiniz. Özgürlükle. Ve bu harbiden bir diriliş görünüşü. Çünkü ölüydü onların bildiği kadarıyla. Ve şimdi onlara ben Yusuf'um, diriyim diye söylüyor. Ve bunda bile İsa Mesih'in ölümden dirilişiyle bir ipucu vardır. Çünkü İsa Mesih Emmaus yolunda öğrencilerine ekmeğin böldüğü zaman diyor ki gözleri açıldı. Wow, İsa ölümden dirildi. Ve şimdi ekmek bölünce yemek yerken birlikte wow açıklanıyor. Kardeşimiz yaşamaktadır diye. Ve diyor ki siz beni sattınız. Tanrı beni gönderdi. Bu çok zor ama çok çok önemli bir şey. Çünkü affetme gücü nereden kaynaklanıyor? Siz beni sattınız. Kendine karşı işlenen suçları hatırlayın şimdi istersiniz. Arkandan vuruldun mu? İhanete uğratıldın mı? Suistimal edildin mi? Satıldın mı? Kardeşlerin tarafından, yakın bir arkadaş tarafından, eski bir eş tarafından. Yusuf diyor ki, sen beni sattın ama Tanrı beni buraya gönderiyordu. Tanrı'nın amacını günah engelleyemez. Hatta Tanrı'nın amacını bir şekilde günah geliştirebilir. Tanrı amacı uğruna günah bile kullanabilir. Tanrı kendi iyi ve mükemmel amacı uğruna kötülük bile kullanabiliyor. Tanrı Yusuf'u Mısır'a göndermek istedi. Burada Yusuf'un seçtiği sözler İbranice'de önceden gönderdi, önden gönderdi. Aslında zengin bir adamın önden, onun önünden bir köle gönderdiği gibi. Hizmetçi gönderdiği, tamam zengin bir adamın oraya gidiyorum. Ben gelmeden önce kölemi göndereceğim ki benim için yer hazırlasın diye. O kelimeler kullanarak Yusuf diyor ki Tanrı geliyordu. Ve benden önce beni gönderdi bir köle olarak. Ve diyor ki ben buraya geldiğim için bütün dünya kurtuldu. Çünkü buğday biriktirebildik. Ve insanlara satabildik. Ve onların canlarını kurtarabildik. Siz beni sattığınız için ne kadar çok kişi kurtuldu diyebilir Yusuf burada. Ve bunda bile İsa Mesih'in yüceliği bir an için görebiliyoruz değil mi? Çünkü İsa Mesih Yahuda İskariot'a aynı sözler söyleyebildi değil mi? Sen beni sattın 30 gümüş için. Sen beni ihanete uğrattın, sattın düşmanlarıma. Ve onlar beni çarmıha gerdiler, öldürdüler. Ama aslında beni çarmıha gönderen kimdi? Babam. Çünkü Tanrı birçok insanlar biz İstanbul'da 21. yüzyılında bile dahil olmak üzere kurtarmak istedi. Sen beni sattın ama aslında beni çarmıha gönderen babamdı diyebilir İsa Mesih. Ve biz bir gün aynı şey diyebileceğiz. Belki bugün onu henüz diyemezsin sana karşı günah işleyenlere. Ama affedebilmek güç. Bu gerçekten kaynaklanıyor. Tanrı'nın hükümranlığına güvendiğimiz için. Tanrı'nın her durumda iyiliğimiz için ve birçok insanın kurtulması için etkin olduğunu inanıyoruz, değil mi? Ve ondan sonra bir barışma gerçekleşiyor. Ayet 9, hemen babamın yanına gidin, ona oğlun Yusuf şöyle diyor deyin. Tanrı beni Mısır ülkesine yönetici yaptı. Durma, yanıma gel baba. Göşen bölgesine yerleşirsin. Çocukların, torunların, davarların, sığırların ve sahip olduğun her şeyle birlikte yakınımda olursun. Orada sana bakarım. Çünkü kıtlık 5 yıl daha sürecek. Yoksa sen de ailen ve sana bağlı olan herkes de perişan olursunuz. Yanıma gel. Buraya yerleşin. Yanımda kalın artık. Benim misafirlerim olun Mısır'da. Hepiniz gözlerinizle görüyorsunuz. Kardeşim Benjamin, sen de görüyorsun konuşanın gerçekten ben olduğumu. Mısır'da ne denli güçlü olduğumu ve bütün gördüklerinizi babama anlatın. Babamı hemen buraya getirin. Sonra kardeşi Benjamin'in boynuna sarılıp ağladı. Benjamin de ağlayarak ona sarıldı. Yusuf ağlayarak bütün kardeşlerini öptü. Sonra kardeşleri onunla konuşmaya başladılar. O zamana kadar yani donup kaldılar. Ama ağlayınca tamam konuşmaya başlıyorlar. Bu lütuf sofrasında kardeşler barışır. Mesih'e geliyoruz ama kardeşler barışır. Seninle kardeşin arasında bir anlaşmazlık varsa, bir uyumsuzluk varsa, bir problem varsa, bu sofrada Mesih'in lütuf ziyafetinde barışabilirsiniz. Çünkü çarmıh ta İsa hem bizi Tanrı'yla barıştırdı, hem de bizi kardeşlerimizle barıştırdı. O zaman üç teşvik sözü paylaşacağım. Ondan sonra zaten yok, katılmayacağız bir gün. Sadece bakalım diye. Tamam, çıkabilirsiniz, çay içebilirsiniz. Üç teşvik sözü. Birincisi, sizi misafirperverliğe teşvik ediyorum. Tamam mı? Çünkü ne zaman ki birlikte yersek, birlikte sofrada oturursak, Tanrı oradadır. İsa Mesih'in stratejisi neydi? Enteresan, diyor ki insanoğlu geldiği zaman yiyip içti. İsa Mesih yiyerek ve içerek geldi dünyaya. Stratejisi neydi? İnsanlarla birlikte yemek yemek, içki içmek. Ama insanlar arasında bulunmak, tamam mı? Ve aslında biz birlikte yediğimiz zaman, birlikte dolma, sarma, köfte yediğimiz zaman, birlikte mangal yaktığımız zaman ne oluyor? İlişkimiz derinleşiyor. Birliğimiz güçleniyor. Ve peygamberliksel bir şekilde Tanrı'nın lütuf ziyafetini ve gelecek olan İbrahim'in sonsuzlara kadar devam edecek sofrasını canlandırıyoruz. Bedenleştiriyoruz. O zaman bu hafta bir kişi evine çağır. Birlikte çay için, kurabiye yiyin. Ya çok para senin elinde değilse bile o kişiyi çağır. O kişi de kendi yemeği getirsin diye söyleyebilirsiniz. Tamam mı? Sen evime gel, sen de köfte getir. Aynen. Ama ekmek kutsaldır, değil mi? Kültürümüzde. Neden? Çünkü bir şekilde yaşam ekmeği gösteriyoruz. Paylaşıyoruz birlikte. Misafirperverlik çok çok önemli. İkinci şey, sizi umuda teşvik ediyorum. Bir gün Tanrı'nın egemenliğinde, Tanrı'nın yok yok ziyafetinde oturacağız. Ve biz aslında o kardeşler gibi, onlar diz çökerek, secde ederek, eğilerek geldiler. Yusuf onları kaldırdı ve oturttu. Aynen öyle İsa Mesih bize yapacak. Biz eğilerek geleceğiz ona, diz çökerek. Ama o bizi aile olarak, kardeşler olarak karşılayacak. Tamam mı? Ve bir gün bütün acılarımız dindirilecek ve acılarımızın nedeni açıklanacak. Burada olduğu gibi sorabileceğiz. Ya Rab, onu yaşadım da neden? Ve açıklanacak. Ve biz anlayınca şaşıp kalacağız. Tanrı'nın bilgeliği ne kadar zengin diye. Ve üçüncü teşvik sözü, sizi Rab'in sofrasına katılmaya davet ediyorum. Rab'in sofrasına katıldığımızda suçluluğumuz kaçıyor, siliniyor, yok oluyor. O yük omuzlarından düşsün bugün, gerçekten. Daha hafiflenmiş bir şekilde çıkabilirsiniz bugün Rab'in sofrasına katıldıktan sonra. Çünkü söz diyor ki bize günahlarımıza göre davranmaz, suçlarımızın karşılığını vermez. Doğu batıdan ne kadar uzaksa o kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı. Rab'in sofrasına katıldığımızda aslında İsa'nın lütuf ziyafetine katılmış oluyoruz. Ve bu çok zengin bir ziyafet. Yani sadece ekmek şarap değil de çok zengin bir ziyafet. Af var, sevgi var, umut var, evlat edinme var, kabul var. Koruma var, yaşam var, maksat var. Bu sofraya geldiğimizde her şey var. Sana ne lazım olduğunu bilmiyorum bugün. Ama Tanrı biliyor ve bu masada bulunuyor. Rabbin sofrasına katıldığımızda diri İsa Mesih'le yüz yüze geliyoruz. Belki şu ana kadar Mesih hakkında bilgin var. Mesih hakkında duydun. Ama bugün Mesih'in diri, etkin ve gerçek olduğunu bilebilirsiniz bugün. Çünkü ekmek bulduğumuz zaman Mesih kendini tanıtıyor, açıklıyor. Yusuf'un yaptığı gibi. Ve Rabbin sofrasına katıldığımızda kardeşlerimizle barışıyoruz. Tamam mı? Ve eğer bir sorun varsa, bir anlaşmazlık, bir uyumsuzluk, aslında sofraya katılın bugün. Sonra da kardeşine git, telefon aç, konuş, barış. Çünkü güç var bunda onu yapabilmek için. Belki yapamıyorum dersin. Tanrı sana yapabilme güç vermek istiyor bugün. Affedebilme güç, barışabilme güç vermek istiyor bugün. Tamam mı? O zaman Ruth şimdi sana teslim.